akılda kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Serdar Aydın, yine bir Akılda Kalanlar programında sizlerle birlikteyim. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı Türkiye genelinde bütün okullarımızda başladı. O yüzden bugün istedik ki siz değerli dinleyicilerimize eğitimle ilgili konuşabileceğimiz etkin ve yetkili bir konukla stüdyomuzda buluşalım. Ali Osman Köseoğlu beyefendiyi davet ettik. Sayın Ali Osman Köseoğlu, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sevgili dinleyiciler, Akılda Kalanlar programında eğitim sistemini ve eğitimi konuşacağız. Değerli konuğumuz 34 yıllık eğitimci Ali Osman Köseoğlu. Ali Osman Köseoğlu 1961 yılında Kastamonu Merkez Çavundur köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu Kastamonu'da, lise ve üniversiteyi Balıkesir'de bitirdi. 1983 yılında Balıkesir Necat Bey Eğitim Fakültesi Fizik Kimya Öğretmenliğinden mezun oldu. İlk görev yeri olan Erzincan Kemah Lisesi'nde 4 yıl görev yaptı. Sonra Ankara Yeni Mahalle Alparslan Lisesi'nde göreve başladı. Burada tam 5,5 yıl çalıştıktan sonra özel Muradiye Eğitim Kurumlarında göreve başladı. 93 yılından beri bu kurumlarda. 2003-2013. Eyvallah. Öğretmenlik ve idarecilik yapmakta Ali Osman Hocam. 34 yıllık eğitimcilik hayatında 27 yıl öğretmenlik, 7 yılda idarecilik yaptı. Evli ve 2 erkek çocuk babası. Sevgili hocam, 34 yıl.
Evet, dile kolay.
Dile kolay. 34 yıllık eğitimcisiniz. Eğitim öğretim yılı açıldı. İlkokullar, ortaokullar, lise, üniversiteler. Öncelikle şuradan başlayalım. Eğitim ne demektir? Eğitimden ne anlamalıyız hocam?
Eğitim bir insanın hayatını devam ettirebilmesi için öğrendiği her şeye eğitim diyoruz. Eğitim uzun soluklu bir süreç.
Evet.
Doğduğu andan itibaren insanın ölünceye kadar öğrendiği her şey eğitimin bir parçası. Eğitimle öğretimi aynı kefede ele alıyoruz. Aynı şeylermiş gibi düşünüyoruz. Ancak birbirlerinden farkı var. Eğitim her yerde olabilir. Aile içinde olur, sokakta olur, bir okul içerisinde olur. Ancak öğretim planlı, programlı öğrenilen her şeydir. Eğitim insana ahlaki davranışları, yaşamayı, ayakta tutunmayı öğretirken öğretim yeni bilgiler kazandırır. Planlı, programlı yürüyen işlemler sonucunda kazanılan bilgiler topluluğudur. Öğretim sonucunda insanların kazandığı şeyler.
Evet, yani eğitim bu kadar geniş bir tarif ve bu kadar geniş bir alanı kapsıyor. O zaman biraz daha öğretimi teknik bir alanmış gibi değerlendirmemiz gerekiyor. Eğitimi daha sanki hayatın içerisinde, kahvehanede, sokakta, komşulukta, apartmanda öğretilen şeyler.
Evet, evet.
Hocam peki eskiler derler ki, İnsan eğitiminin %60'ını, belki %50'si, belki %70'ini içine doğmuş olduğu ailede alır. Yani temel eğitim nosyonunu ailede edinir derler. Bir eğitimci olarak bunu doğrular mısınız? Aile eğitimi ne kadar önemli hocam?
Ya, kesinlikle katılıyorum. Eğitim ailede başlar. Hatta anne karnında başladığını söyleyenler de var. Bilim adamları da var. Eğitim ailede başlar. Ailede aldığı eğitimle öğretim kurumlarına, okullara giden çocuklar burada bunu pekiştirir, daha üst düzeylere taşımaya çalışırlar. Eğitim çok uzun süreçli bir çalışma.
Evet.
Bunun için çocuğun eğitiminde, bireyin eğitiminde sabırlı olmak gerekir. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı olarak çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Bazen sabırsız davranıyoruz, hemen sonuca ulaşıverelim istiyoruz. Ancak eğitimde sabır önemli. Süreç odaklı çalışmak zorundayız.
Yani Ailede hocam çocuğun temel eğitim nosyonlarını edinmesi için babaların ve annelerin bir rol dağılımı yapmaları gerekiyor mu? Bir müfredat birlikteliği oluşturmaları gerekiyor mu? Çok sık şununla karşılaşıyoruz. Çocuğu terbiye ederken anne farklı bir metot, farklı bir yöntem, baba farklı bir metot, farklı bir yöntem uyguluyor. Bu da çocuk da bu farklılıklardan istifade ederek suistimallere gidebiliyor. O yüzden eşlere bu anlamda nelere tavsiye ederiz velilere? Yani çocuğun eğitimi anlamında. Aile içerisinde henüz okula gelmedik.
Evet, aile içerisinde anne ve babanın birlikte hareket etme zorunluluğu var. Birinin ak dediğine diğerinin kara deme şansı yok. Çocuğu birisi severken diğerini itelemesine gerek yok. Her ikisi ortak bir tavır içerisinde yaklaşması gerekiyor. Çocuğu anlamaya çalışmamız gerekiyor. Kendi yapamadıklarımızı, kendi başaramadıklarımızı çocuklarımızda görmeye çalışıyoruz maalesef. Kendi yaşayamadıklarımızı, kendi yaşadığımız sıkıntıları ya da sıkıntıları çocuklarımızın yaşamasını istemiyoruz. Onlara çok güzel bir hayat sunmaya çalışırken aslında ulaşamadığımız hedefleri çocuklarımızda görmek istiyoruz. Bu da çocuklarımıza büyük bir sorumluluk yüklüyor. Artı anne şefkati içerisinde çocuğa yaklaşırken çok fazla korumacı davranıyor. Çocukların kendine olan güvenini ortaya çıkarmasını engelliyor. Şöyle söyleyeyim, bir örnek vereyim.
Buyurun,
kendi hayvanlar alemine baktığımız zaman yavrusunu en çok seven gorillerdir. En çok seven, yavrusunu en çok seven gorillerdir. Ancak seviyorum derken kafasına vura vura çocukların ölümüne en çok sahip olan hayvan da gorillerdir.
Eyvallah, hiç
duymamıştım. Burada buna dikkat etmemiz lazım. Çocuklarımızı karşılıksız bir sevgi içinde seviyoruz ama onlara sorumluluk vermemiz gerekiyor. Çok fazla önlerini açmak için onların yapması gereken şeyleri çoğunlukla bizler yapmaya çalışıyoruz. Bu da kendine güveni olmayan öğrencilerin veya
hazır
çocukların
bulucu, hazır yiyici
insanların
tembel
beleşçi öğrencinin yetişmesine neden oluyor. Evet. Bunlara dikkat etmemiz lazım.
Çok güzel.
Anne kızdığı zaman baba korumamalı. Baba kızdığı zaman anne çocuğunu korumamalı. Evet. Ama ikisi de birden çocukların üzerine hücum etmesi de bence tabii ki yanlış.
Evet.
Korurken de severken de ölçüyü kaçırmamak zorundayız. Kaçırmamalıyız.
Yani eskiler derler ki hocam, terbiye ailede, tahsil mektepte, tedebbür ise sokakta öğrenilir derler. Buradan mülhem çok güzel bir şey söylediniz. Demek ki bir çocuğun evdeki terbiyesi esnasında anne ve baba müfredatı ve ağız birliğini oluşturacaklar. Bunun üzerine yürüyecekler. Evet, eğitimde ailenin rolünü konuştuk. Peki bu sorumlu çocuklara sorumluluk bilinci vermekten bahsettiniz hocam. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani çocuklara sorumluluk bilinci vermekten kastımız nedir?
Öncelikle onları dinlemeliyiz. Maalesef çocuklarımızı dinleyemiyoruz. Dünya telaşesi, koşuşturmaca içerisinde çok yoğun bir hayat yaşarken çocuklarımıza yeterince zaman ayırmıyoruz. Çocuklarımızı dinlemiyoruz. Çocuklarımız kendilerini bizlere ifade edemiyor. Yaşları ne olursa olsun onları önemseyip dinlememiz lazım. Dinlenen insan kendini önemli hisseder ve kişiliğini bulmaya çalışır. Bir örnek vermek
lazım. En önemli şey iyi dinleyeceğiz çocukları.
İyi dinlememiz lazım.
Akılda kalanların değerli dinleyicileri, bugün Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu programda eğitimci Ali Osman Köseoğlu'ndan bir cümleyi hemen size altın çizerek tekrar ediyorum. Çocuklara evde verilecek eğitimin birinci basamağı ve onlara sorumluluk aşılayacak en önemli şey onları iyi dinlemektir diyor. Bırakıyorum sizi. Buyurun. Evet. İyi dinleyeceğiz.
Bir örnek vermek istiyorum.
Lütfen. Buyurun.
Ben üniversitede fizik öğretmenliği okudum. Fizik bölümü okudum. Zor bir bölümdür.
Evet.
Benim annem ilkokulu okumamış. Okumayı yazmayı sonra öğrenmiş bir insan. Şu anda hayatta Allah uzun ömürler versin.
Eyvallah.
Ben üniversitede zorlandığım dersler, en çok zorlandığım ders kuantum fiziğiydi, kuantum mekaniğiydi. Annemi oturtturur, kuantum mekaniği anlatırdım. Hiçbir şey anlamadığını bile bile. Kuantum mekaniği anlatırdım. O da anlıyormuş gibi kafasını sallardı. Ben bundan çok mutlu olurdum ve çok güzel bir öğrenme şeklidir. Ben ona anlatırken beni dinlerdi çünkü. Dinlemese mutlu olamazdım. O dinlerken ben ona anlatırdım veya ben anlatırdım, o dinlerdi ve konuyu çok daha iyi öğrenirdim. Yani onun için çocuklarımızı dinlememiz, anlamamız lazım. Onlara değer vermemiz lazım. Yaşları ne olursa olsun. Çünkü onlar ayrı dünyaları var. Ayrı düşünceleri var. Saygı görmek, ilgi görmek istiyorlar. Bu ilgiyi onlardan hiçbir zaman esirgimememiz lazım.
Yani hocam peki biz onlara değer verelim derken, yani 8 yaşına gelmiş, 9 yaşına gelmiş çocuğun eline kaşık annesi yemeğini kendi yedirmeye çalışıyor. Ya da üniversiteye kazanmış bir çocuk öğrenci belgesi alacak, veli gidip almaya çalışıyor. Ya da lisedeki bir çocuk veli toplantısı veya müdür bir görüşme için çağırdığında eli ayağına dolaşıyor. Yani bu özgüven kaybı var. Yani biz onlara değer verelim derken onların normal hayatta görmesi gereken işleri onlara yaptırmamız gerekiyor, değil mi hocam?
Kesinlikle, kesinlikle. Sıkıntı zaten oradan kaynaklanıyor. Veliler mümkün olsa sınava da çocuğunun yerine girecek.
Evet hocam.
İşte mümkün budur. Olsa hastalandığı zaman ilaçlarını kendi kullanacak, kendi içecek.
İşte hocam budur.
Biz bunu bu nedenle kendine güvenmeyen, sorumluluk sahibi olmayan çocuklar yetiştiriyoruz. Farkında olmadan. Çok korumacı davranıyoruz. Ve bunun neticesinde çocuk da ben bir şey yapamıyorum diye düşünüyor. Ve çocuğun yaptığı, öğrencinin yaptığı her şeyi küçümsüyoruz. Öğrencilik kolay diyoruz. Burada velilerimiz ve bazı maalesef öğretmenler de yanılıyorlar. Öğrencilik kolay bir iş değil.
Öyle mi hocam?
Öğrencilik çok zor bir iş. Dünyanın en zor işi. Öyle. Diyeceksiniz ki niye?
Niye hocam? Ben de ilk defa duydum.
Öğrencilik çok zor. O küçücük yaşta hoplayıp zıplaması gereken, oynaması gereken, İlk öğretimden bahsediyorum.
Lütfen.
O çocuğu kapalı bir ortama sokuyorsunuz.
Hı hı.
Orada bu kapalı ortamda sevmediği bir dersi, bazen sevmediği bir öğretmenden dinlemek zorunda kalıyor bu çocuk. Bundan daha zor bir şey olabilir mi?
Ya, hiç böyle
lisedeki bir öğrenci gençlik çağında kanı deli akıyor. Efendim gezmek istiyor, iletişim aletleri artık sosyal medya üst seviyeye ulaşmış. İlgi alanları çok farklı çocuğun. Bu öğrenciyi yine dediğim gibi kapalı bir ortama sokuyorsunuz. Efendim Türkiye'nin korktuğu, örneğin ben fizik öğretmeniyim, bir fizik dersini anlatmaya çalışıyorsunuz. Ve bu çocuk sizinle de bir sıkıntısı varsa düşünün içinde bulunduğu zorluğu. Öğrenci kolay bir iş değil. Hele hele bir de bu çalışmaların sonunda istediği başarıyı elde edemiyorsa. İstediği notu alamazsa bu onun için bir eziyet.
Yıkım.
Öğrencilerin iyi bir şekilde yetişmesini istiyorsa onların gönlüne dokunmamız lazım. Gönüllerine girmemiz lazım.
Güzel.
Bir fizik öğretmeni fizik dersini anlatıp denklemleri, formülleri verip dersten çıkıyorsa hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok.
Evet.
Bu dersin amacı nedir? Gayesi nedir? Nereye ulaşmak istiyor? Günlük hayatta nerede, nasıl kullanır? Bunları izah edemiyorsa, öğrenciyi o dersin akışına sokamıyorsa, hayatından bir şeyler katamıyorsa dersin çok da bir anlamı yok. Öğrenci üzerinde bir şeyler kazandırması mümkün değil. Sadece ders değil, bir eğitim aracı olduğunu unutmaması gerekir. Günlük hayattan örnekler vermesi gerekir. Yine bir tarihçi Çanakkale Savaşı'nı anlatırken oradaki manevi havayı çocuğa hissettiremiyorsa Çanakkale Savaşı'nın tarihinin çok da bir anlamı yok. O manevi havayı hissetmesi gerekir çocuk. O birlikteliği, bir millet bütünlüğünü, bir vatanın kurtuluşu için neler yapması gerektiğini iliklerine kadar hissedemiyorsa, öğretmen hissettiremiyorsa o günkü tarih borçuna geçmiştir.
Yani hocam hay Allah razı olsun, iki önemli şey söylemiş oldunuz. Bir tanesi Bizi dinleyen bütün veliler aynı şeyi söyleyeceklerdir. Öğrencinin kolay olmadığını söylediniz. Biz hep bugüne kadar babalar, anneler ya işte ekmek elden su gölden ne var kardeşim evet. falan diyorduk ama demek ki bir empati yapacağız bu uyarınızdan sonra. İkincisi de öğretmenlik sadece bilgiyi vermek değil, duyguyu da transfer etmektir diyorsunuz. Yani evet. bir fizikçi anlatılan şeylerin doğal hayattaki, tabi hayattaki karşılıklarını da mümkün mertebe öğrenciye hissettirmeli, göstermeli diyorsunuz. Bir tarihçi, bir edebiyatçı o dersi verirken onun derinliğini, işin metafiziğini de, sadece fizik değil metafiziğini de vermeye çalışmalıdır. Yoksa bu yavan kalır, kuru evet. kalır, sathi kalır diyorsunuz. Evet, eyvallah evet. hocam. Peki hocam bunu yapacak öğretmenlerle ilgili bir öz eleştiri alalım mı sizden? Öğrenciliği güzel şeyler söylediniz ama yani öğretmenlerimiz genel olarak Türkiye'de özel okullarda veya liselerde, devlet okullarında bu formattalar mı? Yani öğretmenler için neler söylersiniz?
Şimdi öğretmenler mecbur kaldığı için öğretmenlik mesleğini seçmemeliler. Hı. Öğretmenlik istenmeden yapılacak bir meslek değil. Sevmeden yapılacak bir meslektir. Bazı meslekler var. Doktorluk, öğretmenlik, imamlık. Bunlar sevilmeden yapılacak bir meslek değildir. Evet. Sevilmeden yapılırsa ne kendisi mutlu olur, ne öğrencisi mutlu olur, ne de bu memlekete, vatana
bir faydası olur.
Hiçbir faydası olmaz. Evet. Kendi mutsuz bireylerin yetişmesine neden olur. Öğrencilere sık sık sevdiğimizi bir öğretmen onları sevdiğini ifade etmesi gerekir. Ha, zaten sevecek ama sevdiğini de ifade etmesi gerekir. Hmm. Disiplinli olması gerekir. Maalesef disiplin memleketimizde
sanki de sevgiyle disiplin bir arada olmaz
bir
gibi.
Bir arada olmaz gibi düşünüyorum.
Halbuki
kaşları çatık, sürekli kızgın bir ifadeyle derse girmek, kuralları tamamen uygulamak bu bir disiplin anlayışı gibi veya bir ceza yöntemi gibi düşünülür. Halbuki disiplin kurallara uyma sanatıdır. Hı hı. Var olan kurallara uymaktır. Hı hı. Bu öğretmenin derse zamanda girip çıkması. Efendim öğrencinin derse zamanda girip çıkması. Kıyafetleri şu bu hepsi bir disiplin örneğidir. Örneğin ben 27 yıl derslere girdim. 34 yıllık eğitim hayatımda idareciyken de hiçbir zaman sınıfa önüm açık girmedim. Kapıda mutlaka önümü iliklerim, ceketimin önünü ilikler, öyle girerim. Çünkü bu benim bir disiplin anlayışımdır. Hı hı. Sınıfa karşı, saygımız öğrenciye da. Karşı saygımdır. Saygı illaki büyüğe saygı, küçüğe sevgi gösterir. Böyle bir şey yok. Evet. Küçüklere de saygı da gösterir, sevgi de gösterir. Ki öğretmen bir sınıfın huzuruna, toplumun huzuruna çıkıyor. Daha kapıdan girerken, aynaya bakmadan bir öğretmen derse girmeye hakkı yok. Üstüne, kılığına, kıyafetine saçını, bakacak, kravatını, saçını, neyse, kravatını evet. düzeltecek. Arkasından önlülükle derse girecek. Ve aynı sevgi, saygı da öğrenciden kendisine gösterilecek.
Saygıyı nasıl gösterdiğinizi anladık hocam.
Evet.
Disiplini anladık ama sevdiğinizi nasıl ifade edersiniz öğrenci? Nasıl ediyordunuz? Yani çocuklar, ben sizi de çok seviyorum mu der. Tarzınız nedir? Yönteminiz neydi? Çocuklara sevginizi nasıl ifade ediyorsunuz hocam? Ettiniz. Etmektesiniz.
Şimdi çocuğun herhangi bir sıkıntısını her gün derse girerken veya okul kapısından çocuklar geçerken çocukların göz temasından kaçırmamak lazım. Gözlerinden çocukların sıkıntısı anlaşılır. Bir öğrencinin gözlerinde bir umutsuzluk, bir sıkıntı hissettiğiniz anda elinizi ensesine koyup, omzuna koyup yavrum nasılsın? Bir sıkıntı mı var demek bir sevgi gösterisidir. O sıcaklığı çocuk hissettiği anda size her şeyini açar. Size her şeyini açar. Onun derdi bizim derdimiz. Sevinci bizim derdimiz olmalı. Öğretmenin derdi olmalı.
Bizim dönemimizde hocam baskı, katılık, sertlik, aksilik 5 ders boyunca devam ederdi. Haftada birkaç gün rehberlik dersler olurdu. O derste bu yapılırdı. Halbuki siz diyorsunuz ki bütün öğretmenlerin adeta bu rehberlik ve psikolojik danışmanlığı tüm derslere, tüm sınıfa, tüm gün boyu yayması lazım. Evet. Böyle kompakt sıkıştırıp da bir derste çocuklar rahatlatılmamalı. Bir öğretmen, eşlerimizde öyle değil mi hocam? Yani eşimize de çocuklarımıza da iltifat ettiğimizde, sevdiğimizi ifade ettiğimizde, iyi ki hayatımda varsın, sen hayatımın en kıymetli şeyisin dediğimizde gözündeki, yüzündeki mimikleri, duygu teması bambaşka oluyor. Demek ki bunu yoğun olarak çocuklara da hissettirmek gerekiyor.
Hissettirmemiz lazım.
Yani güven duygusu sevgiden geçiyor. Evet hocam.
Çocuklarda veli olarak, öğretmen olarak sürekli bir merak uyandırma çabası içerisinde olmamız gerekiyor.
Nasıl hocam, onu anlamadım.
Evet, bir merak uyandıracağız. Yani bir şeyi verirken sıradan bir şey değil. Yani çocuk merak edecek. Öyle konular açacaksınız ki, öyle şeyler söyleyeceksiniz. Çocuk bazı şeyleri, bilgileri hazır olarak almayacak. Siz ipuçları vereceksiniz, oradan yakalayacak. Yine branşın fizik olduğu için yaşadığım bir olay anlatmak istiyorum.
Buyurun lütfen.
Fizikte merdiven soruları vardı. Çok zor sorulardı eskiden. Şimdi çıkmıyor artık. Duvara bir merdiveni yaslıyorsunuz belli bir açı altında. Efendim öğrenci basamaklardan çıkmaya başlıyor. Merdiven kayıyor. Veya kaçıncı basamağa çıktığı zaman merdiven kayar diye soruyordu. Sürtünme kuvvetini falan hesaba katıyorsunuz. Bir gün öğrencinin birisi geldi bana. Hocam ben bu soruyu nasıl, merdiven sorularını çözemiyorum dedi. Dedim yavrum, hiç merdivene çıktı mı çıktım. Peki düştüm mü düşmedim. O zaman dedim hayalinde merdiveni bir duvara yasla. Ve basamaklara çıkmaya başla. Her attığın adımda merdivenin kayacağını düşün. Bacaklarının titrediğini hisset. Ve attığın son bir adımda merdivenden düştüğünü ve canın yandığını hisset. Tamam hocam, hadi git dedim. Hocam şimdi siz bu soruyu bana anlatmayacak mısınız dedi. Anlatmıyorum dedim. Sen dediklerimi yap. Birkaç gün sonra çocuk geldi. Hocam ben bu soruları çözüyorum dedi. Yani çocuk hissetmesi lazım. Merak uyandırmamız lazım. Eyvallah. Yaşaması lazım bazı şeyleri.
Eyvallah.
Yani her konuda, fizik de olur, matematik de olur, biyoloji de olur.
Edebiyat da olur.
Edebiyat da olur, evet. Tarih de olur. Kültürümüzden kopmaması lazım. Kültürümüzü araştırması lazım.
Eyvallah.
Artı çok fazla okuması gerekir. Maalesef, maalesef okumayan bir toplum haline geldik. Bilgiye çok kolay ulaşan bir toplum haline geldik.
Evet.
Kütüphanelere gitmeyen, kütüphaneleri tanımayan bir toplum haline geldik.
Maalesef.
Efendim belki dünya üzerinde en az kitap okuyan ülkelerden biriyiz maalesef.
Evet hocam.
Efendim geçen yıl Avrupa projesi kapsamında, AB projesi kapsamında bir yurt dışı gezimiz oldu 15 günlük.
Evet.
Belçika, Çek Cumhuriyeti Prag'a gittik. Oradan Almanya Dresden'e geçtik. Avusturya Viyana'ya geçtik. Oralarda ülkelerin eğitim çalışmalarını inceledik. O konularda seminerler aldık. Çok çok fazla bizim kadar bilgi yüklemiyorlar. Bizim kadar bilgi yüklemiyorlar.
Biz çok fazla bilgi hocam.
Çok ezberci bir sisteme girdik.
Ne gördünüz? Nasıl mukayese ediyorsunuz? Güzel
şimdi,
bir yerden
genelde çok daha pratik bilgiler, günlük hayatta karşılaşabilecekleri soruların cevabını alabilecekleri bir eğitim içerisine giriyorlar ve verdiklerini bir kere veriyorlar. Bizim gibi ilkokulda aynı konuyu, lisede, ortaokulda, lisede aynı konuları tekrar tekrar vermiyorlar. Verdiklerini az ve öz, bir kereye mahsus veriyor. Nasıl ki ilkokula başlayan çocuk okumayı öğrendikten sonra bir daha okuma dersi vermediğimiz gibi. Okumayı biz bir kere veriyoruz. Ama bir fizik dersinde enerji konusunu ilkokulda veriyoruz. Ortaokulda veriyoruz. Lisede veriyoruz.
Üniversitede
veriyoruz.
Yeter.
Sürekli veriyoruz. Oysa onlar bir kere veriyorlar. Az ve öz veriyorlar. Bir daha tekrara çok fazla girmiyorlar.
Buradan hemen hocam, bu hükümetimiz döneminde de bu yıl biliyorsunuz lise, üniversite, ortaokullarda, özellikle ortaokul, lise ve ilkokullardaki müfredat revize edildi.
Evet.
Çok büyük tartışmalar yapıldı. O ideolojik olan kısımlarını atıyorum. Yani sırf muhalefet etmek için bu müfredata karşı çıkmaları atıyorum ama hakikaten bir eğitimci nosyonu ile bakabildiğiniz, an itibariyle inceleyebildiğiniz kadarıyla. Öncelikle şunu sorayım. Bir müfredat revizasyonuna ihtiyacımız var mıydı?
Kesinlikle vardı
diyorsunuz.
Kesinlikle vardı.
Bu müfredat değişikliği olumlu olmuş mudur? Bu Avrupa seyahatinizle ilgili de değerlendirdiğinizde.
Şimdi ezberci bir eğitim sisteminde yıllardır gidiyoruz. Çocuklara düşündürmenin yanı sıra sadece ezberleyerek öğretmeye gidiyoruz. Bir üniversite sınavı, TEOG sonuçları. Öğrencinin düşüncelerini 4 seçenek ya da 5 seçenekle sınırlandırıyorsunuz. Ve çocuğa diyorsunuz ki siz bunun dışında başka bir şey bilmiyorsunuz. Ancak bu sınırlar içerisinde düşünebilirsiniz. O genç beyni 5 seçenekle sınırlıyoruz.
Evet.
Ve düşünmesini engelliyoruz. Bundan daha büyük bir zulüm olamaz öğrenciler için.
Evet.
İşte şu anda yapılan çalışmalar bunun dışına çıkmak için ezberci bir eğitimin yanında bırakılıp düşünen, sorgulayan, yorumlayan öğrencilerin yetişmesini arzuluyor bu yeni müfredat.
Güzel.
Artı üniversite sınavında bu sene uygulamaya, yani 2017 üniversite sınavında uygulamaya konulan ucu açık sorular var.
Evet, açık uçlu
sorular. Ve bu açık uçlu sorular var. Açık uçlu sorular. Bunlar çocukların daha çok yorum yapmasını, düşünmesini sağlayan sorular. Ve şu anda da hedeflenen, bizim gördüğümüz, benim gördüğüm hedeflenen çalışmalar yorumlayan, sorgulayan yeni bir neslin oluşması.
Muhakeme yapan.
Çok önemli. İnsanların yetişmesi hedefleniyor.
Evet. Hocam şimdi ben mesela en büyük sıkıntım şu. Biraz önce kuliste sizle sohbet ederken söyledim. Şu an 4. üniversiteyi okuyorum. Ortaokul 3, lise 3, üniversite 4. 10 yıl. 2-3 yılda özel kurs aldım hocam. İngilizce evet. için. Ben bir özel şirkette görev yaptığım için bir Asya ülkesine gittim. Oranın dilini 1,5 yılda öğrendim. Kendi imkanlarımla, kendi tarz ve şartlarımla. Ama hocam 12 yıl İngilizce eğitimi aldığım halde hala Mr. Smith, işte Mrs. Smith'ten öteye, What are you doing'den, What is your job'dan 5-6 kelimeden öteye geçemiyoruz. Eşim elektronik mühendis. O da iyi bir öğrenciydi üniversite yıllarında. O da aynı. Yani biz bir yerlerde hata yapıyoruz. Bu kadar yoğun Türkçe öğrettiğimiz halde hala nerede noktalı virgülü koyacağız, bitişik mi yazacağız, ayrım yazacağız, bunlarda bir ihtisas sahibi olamadık. Hakikaten eğitimde ciddi problemlerimiz olduğunu düşünüyorum. Dil eğitimiyle ilgili ne söylersiniz? Bununla ilgili var mı bize söyleyeceğiniz şeyler? Neden biz buna muvaffak olamıyoruz? Yani ben ortalama bir Afrika ülkesinden hac umre yaptım. Cenab-ı Hak lütfetti, nasip oldu, hamdolsun. Haçta ve umrede Somali, Nijerya, ne bileyim ben Bangladeş'ten gelen hacılar muhteşem İngilizce konuşuyorlardı. Biz karı koca işte bir cümleyi kurup ona söylemeye çalışıyorduk mesela.
Evet, ya bu konu gerçekten sıkıntılı bir konu. Aynı şekilde ben de üniversite mezunuyum. Üniversite 3. sınıfta kurs sistemiydi. Başarılı olduğum için bitirdim.
Ya.
4. sınıfta hiç görmedim İngilizce. Ama şu anda 2 tane cümleyi kurabilecek yapıda değilim. Veya zorlanıyorum.
Evet.
Burada sistemimizde bir sıkıntı var. Evet. Ve ben her zaman fazla şunu düşünüyorum.
Fazla gramer ve ezberci
olmaktan
var.
Şu anda hiçbir eğitim almamış. Almanya'ya, Hollanda'ya, yurt dışına giden işçilerimiz var.
Evet.
Bir yıl sonunda bunlar kendilerini ifade edebilecek kadar yabancı dili öğrenip geliyorlar.
Ya.
Bir yıl içerisinde.
Ya.
Biz üniversiteyi okuttuğumuz insana bunların öğrenebildiği seviyede bir İngilizce, bir yabancı dil öğretemiyorsak burada bir sıkıntı var. Kurallarla boğuyoruz herhalde.
Gramerle.
Gramerle boğuyoruz. Benim alanım değil. Bu konuda çok fazla bir şeyler söylemek de istemiyorum ama bu benim kendi yorumum.
Daha çok pratiğe yönlendirmemiz gerekiyor değil mi hocam?
Pratiğe yönlendirmemiz gerekiyor. Önce pratikle başlamalı ilk öğretimden itibaren.
Evet.
Daha sonra gramer bilgisini nasıl Türkçe'yi öğrenirken yaptığımız çalışmalar varsa Türkçe öğrenen çocuk gramerle öğrenmiyor.
Evet.
Ailede başlıyor öğrenme.
Evet.
Belli bir yaştan sonra gramer bilgisi,
özneyi,
dil bilgisi.
Yükleme, fiili tabii, yerine koyuyor
dil bilgisini
çocuk.
Belli bir süre sonra öğretmeye başlıyoruz.
Önce kelime ezberlemek evet. ve evet. şey yapmak lazım.
Yabancı dilde bu şekilde vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Düşünüyorsunuz. Hocam süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Son hemen bir soruyla kapatayım. Peki mevcut hükümetin özellikle eğitim alanında, özel eğitimde devlet okulları anlamındaki yaptıklarıyla ilgili neler söylersiniz? Bununla ilgili ne düşünürsünüz?
Şimdi özel okullara verdiği destek gerçekten güzel destekler veriyor ve son dönemlerde özel okulculuk ciddi anlamda arttı. Ha, buna rağmen Avrupa'daki bir özel okulculuk Türkiye'de yok. %5'ler hedefleniyor Türkiye'de. Bunun için de son yıllarda ciddi artışlar oldu. Öğrencilere verilen
teşvikler
de bunun önünü biraz daha açtı. Yine devletimiz devlet okullarında kitapları ücretsiz veriyordu.
Evet.
Biz özel okulcular olarak bunun çok ciddi sıkıntısını yaşıyorduk. 4-5 yıldır özel okullarda da kitaplar ücretsiz olarak veriliyor. Bu da özel okullara bir destektir.
Evet.
Bizim için artı bir paydır. Herhalde sürenin sonuna geliyoruz. Ben
evet.
sonuç olarak
son
şunu söylemek istiyoruz.
Eğitimde
amacımız şu olması lazım. Sadece salt bilgi değil. Vatanını, milletini, dinini, diyanetini seven, kültüründen kopmamış, güzel insanlar yetiştirmek amacımız olması lazım. Bu amaçtan öğretmen olarak, veli olarak, yöneticiler olarak, idareciler olarak hiçbir zaman kopmamamız gerekiyor diyor.
Teşekkür ederim hocam. Evet sevgili dinleyiciler, önümüzdeki hafta yeni bir Akılda Kalanlar programında buluşuncaya kadar hoşça kalın demeden programın yapımında emeği geçen Murat Baran'ı, Arzu Yaman'ı ve teknik masadaki Sertaç Çokoy kardeşimi anıyor. Buluşuncaya kadar esen kalın diyorum.
Akılda kalın.